Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bugün de inşallah yeni bir İttihat-ı İslam programında birlikteyiz. Çok değerli bir konumuz var inşallah. Sayın Sami Coşkun hocamız.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
MHP eski MYK üyesi ve aynı zamanda bu geçmişinin yanında bir sanatçı tarafı da
güzel
var.
Güzel sanatlarda.
Evet, bir Türk İslam sanatı diyelim. Cam sanatı, sandık sanatı ve
tombak.
İnşallah tombak sanatı üzerine de
çalışmalarım var.
Evet, kabiliyetleriniz de var.
Çalışmaları var, sergileri var, kitapları var.
Evet, hocamızın 6 tane kişisel sergi yaptım. 3 tane de katalog sahibiyim yani bu konuda. Türk İslam eserleri açısından. Cam üflemek bana bunları şey yaptı. Özellikle çağrıştırdı yani. Ya dedim ki ben cam çok enteresan bir şey. Kırılgan bir şey ama akan da bir şey aynı zamanda. Isındığı zaman akıyor da. İşte güverşiliyle tanıştıktan sonra akıyor. Onun için de çok şeyler yazdım. Benim mesela doğrularım vardır. Yazılarımın çoğu aynı Avrupa tarihi gibidir. Nasıl Avrupa tarihi içinden Türkleri çıkartırsanız yeniden tarih yazmaları gerekir. Camın içinden de Sami Coşkun'u çıkartırsanız yeniden yazmanız gerekiyor. Yani öyle bir olay. Ben çünkü iddialıyım bu konularda. Çünkü 7 yaşından beri deneme yanılma metodundan geliyorum. Bir de ülkemi çok seviyorum. Allah'ı çok seviyorum.
Maşallah.
Çünkü Allah'ın istemediği hiçbir şey olmamıştır.
Evet, maşallah. Evet.
Yani bunu sizin içinize verir. Bazıları sebeplenemez. Herkese vermez Cenab-ı Allah bunu. Ben bunu geçenlerde bir şey söyledim. Rahmetli Türkeş'le ilgili, baştan Alparslan Türkeş'le ilgili ve yazı yazdım. Baktım 2000-3000 kişi falan beni aradı. Nereden buldun hocam bunu söyledin dedi. Allah dediğimiz için hiçbir anne başbuğ kağan doğurmaz. Allah'ın eğer inayeti var ise topluma bunu yaptırtır. Onu başbuğ yapan toplumdur. Ama onun inayetiyle olur.
İnşallah.
Hiçbir anne çocuğunu profesör falan doğurmaz. Varsa oradan olur yani. Tabii. O yani sizin ne bir adım ileri ne bir adım geri. Yani güzel şeyler yaptık. Evet, ben inanıyorum ki sanat Cenab-ı Allah'ın bir takdiridir. Herkeste olmaz. Çok müthiş bir şeydir.
Evet, maşallah.
Hocam siz rahmetli Alparslan Türkeş'i de çok yakinen tanıyan, onun görüşlerini, fikirlerini, Türkiye'ye kattıklarını, İslam'a bakış açısını, dindarlığını, inançlarını çok iyi bilen bir insansınız. Evet. Bu konuyla ilgili de sizin görüşlerinizi almak isteriz.
Tabii. Şimdi ben bir not aldım. Arvasi Hoca'nın bir şeyiyle başlayacağım başbuğuyu anlatmadan. Şey. Onlar da çok sevişirlerdi. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nin fikir önderlerindendir sevgili merhum rahmetli hocamız Arvasi Hoca. O bu davaya intisap ettiği zaman şöyle açıklıyordu. Bu dava özüdür İslamiyet'in. Yani böyle bir davamız olmaz bizim ama aslı bunun özü İnançtır, imandır, İslam'dır. Bu dava güneştir. Hakikaten güneşlidir. Işıktır yani aydınlatmak için gelmiştir hikayede. Ve mazlum milletlerin davasıdır. Biz mazlumiyeti işte bu demin tarif etmiştim ben. İki tane millet var dünyada. İki tane kavim var. Biri Türkler, öteki diğerleri. Diğerlerin hepsi aynı. Türkler gibi değil hiçbir tanesi. Bizler çok insaflı, merhametli, inançlı insanlarız. Avrupalı gibi değil. Ama bu dava her şeyden diyor Çetin. Bu yolda dert, hüzün, gurbet bizim için diyor.
Evet,
biz çilekeş bir davanın, çilekeş bir lideriyle işte 64 senesinde tanıdığım Alparslan Türkeş'le 4 Nisan 1997 senesine kadar birlikte olduk. Ben son MYK üyesiydim. Başbuğ'un vefatında. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiydim. Ve 4 Nisan benim için çok kutsaldır. 3 Mayıs Türkçüler Günü kadar kutsaldır. 4 Nisan hatta buradan teklif edeceğim sizin kanalınızdan. Çünkü bu Kanal 9 da beni çok şey yapmıştır. Alparslan Türkeş'in de 9 ışığıyla beni çağırmıştır. Çok böyle benzer tarafları da var. İşte Kanal 9'un. Çünkü Türklerde 9 rakamı çok önemlidir.
Çok önemlidir abi,
müthiş önemlidir. Ve 9 hakikaten inanmışlığı getirir. Ona da bir not aldım ben. 9'la ilgili. Şimdi bakın Türk atalarını Alparslan Türkeş merhum kendini buraya koymamıştı ama bize tanıtıyordu. 4 Nisan'da 9 oldu. Türk ataları Bilge Kağan, bu benim değil başbuğunun. Oğuz Kağan, Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Atatürk. 8, 9 Alparslan Türkeş. 9'u tamamladı gitti 4 Nisan'da. Çok enteresandır bu. Gene 9'la ilgili kendi söylediği bir şey vardı. Ben gene onun bir notunu aldım. 9 rakamının kutsiyeti. Alparslan Türkeş'le ilgili söylüyorum onu. Bir, imanlı Müslüman olmak.
Maşallah.
Yani evet. Sadece ben Müslümanım değil yani. İmanlı olacaksınız yani. İki, sabırlı ama akıllı olmak. Sabır her şeyin başı derdi. Her oturduğunda üç şeyim var size derdi. Sabır, sabır, sabır. Üç sözüm var. Önce sabır, sonra sabır, daha sonra sabır. Sabır her şeyi, dağları yürütür. Üç, heyecanlı ve atak olacaksınız. Toplumları sevk ve idare eden liderler, yani liderlik konumuna gelen insanların mutlaka topluma heyecan vermesi lazım, gerektiğini anlatırdı. Evet. Dört, güçlü ve cesur olmak. Sinmeyeceksiniz, korkmayacaksınız. Şartlarınız ne olursa olsun, işte Bedir'in aslanları olacaksınız bir yerde.
İnşallah.
İşte Çanakkale'de Mehmetçik olacaksınız. İşte Beş'te sizin cesaretiniz, gücünüz, kudretiniz olacak. İşte Malazgirt'te Alparslan olacaksınız. Göktürk olacaksınız. Öyle bir şey. Ondan sonra şuurlu Türk olmak. Şuurlu Türk nedir? İnanmış, inançlı, davasına müdrik, milletini ve devletini her şeyden çok seven, Allah rızası için bu konuda karşılıksız mücadele veren insan. Bunlar benim tarifim değil, Başbuğ Alparslan Türkeş'in tarifi. Güler yüzlü ama vefalı olmak. Vefa da çok önemli bir şey. Yani biz buradan gidip de bir gün bir yerde karşılaşırsak, ya birbirimize sırtımıza dönmemeliyiz. Veyahut da ya bak şurada bir çay içtik, acı kahvenin 40 yıl hatırı var diyorlar ya efendim. Yani merhaba nasılsın diyebilmek. Bir de bağlı olduğun toplumu ölçe sevmek. Önce bağlı olduğun toplumu sevmek. Yani bu neye benziyor? Aileyi sevmek gibi. Yani siz kendi ailenizi eğer mamur ederseniz yanınızdaki ailelerde de huzur içinde görüşebilirsiniz. Evet. Ama ailenizde kavga varsa zaten size kimse gelmez. Kimseyle görüşemezsiniz. Ama bunlardan da önemlisi her şeyden dürüst olmak. Dürüst olmanız için de çalışkanlık gerekiyor. Çalışkan olacaksınız. Ve bunların tamamlayıcı unsuru ülkücü ama üreten ülkücü olmak. Üreten. Çünkü ülkücülük öyle nasıl söyleyeyim böyle yükseliş falan filan değildir ülkücülük. Parlayıp sönmek değildir ülkücülük. Devamlılıktır ülkücülük. Yani ülkücülüğü bir idealist olarak varabileceğiniz noktaya parmaklarınızın ucuna kalkarak en üst dalı tutmaya uzanmaktır. Tutamasanız da elinizde çamur olmaz. Bu büyük bir idealdir.
Evet.
Ve bu rahmetli Türkeş'in bunlar tarifleridir. Şimdi 4 Nisan dedim demin.
Ama çok yerinde tarifler. Evet. Hakikaten işin bütününü tam olarak anlatan maşallah.
Şimdi 4 Nisan beni çok şey yapmıştı. Sevgili Doktor Ahmet'in telefonundan sonra çok irkildim. Başbuğumuzun bunu niçin söylüyorum kalıcı olsun diye kanalımız bu konuda başbuğu tanıtım programları da yapıyorsunuz.
Evet.
Çok sevindim. Bir kere bu A9 kanalı tebrik ediyorum. Bu konuda şu anda yerel medyanın yapmadığı
vefa olarak
görüyorum bunu. Ben çok teşekkür ediyorum. Yapandan, kurandan, bu konuda bu konuya el atandan, bunu millete tanıtandan Allah razı olsun diyorum.
İnşallah.
Çünkü başbuğu bunlara layık.
Evet, inşallah.
Bu böyle geçiştirecek 3-5 tane bu yani Türk'ün ahdını koruyorsunuz siz.
İnşallah. Maşallah. Evet.
Türk'ün ahdını koruyorsunuz. Müslüman'ın ahdını koruyorsunuz. Bu çok önemli.
İnşallah. Adnan Oktar hocamızın o konuda çok her seferinde vurguladığı bir konu var. Biz unutturmayacağız diyor. Alparslan Türkeş'i başbuğumuzu Allah'ın izniyle unutturmayacağız. Evet. hep anacağız, hep söylediklerini hatırlatacağız, yaptıklarını hatırlatacağız. Unutmak yok diyorum.
Bence hocam. De çok evet. Çok doğru, isabetli bir şey yapmış İnşallah. Olursunuz. Şimdi 4 Nisan'da biz Ankara'ya geldik. Şu Bozkurt İlham Gencer kitabında ben o günü yazdım. Ve özel kalemi dahi başbuğunun vefat ettiğini bilmiyordu o sıra. Suriye'de öz bülbüldü. Eve zaten o sıra evdeydim. Evden de telefon ettim. Bir taziye defterinin Bayındır'a bir taziye defterinin bir de genel merkeze bir taziye defteri konulması filan. Onun da ilk sayfasını İlham Gencer'e, ikinci sayfasını da ben yazdım. Başbuğu dediğiniz diye söylüyorum. Oraya da ben şunları yazdım hafızamda. Çünkü İlham Gencer besteledi bunu. 8'inde defin yapıldı. O gecede Hilton Oteli'nde, yanlış olmasın, reklam olmuş gibi olmasın, bir otelde bunu hemen akşamleyin anonim bir dille anlattı. Sözleri şöyleydi. Yiğit oldun başbuğum, atıldın millet için ortaya. Ölümünde anladık başbuğum, eşin gelmezmiş dünyaya. Tanıyamamış başbuğum milletin seni yakından, at üstünde öldün sen, dua aldın soyundan. Davadan dönmez derdim başbuğum, sen gerçek Türk olana. Kapattırdın kapıları yalan ve dolana. Dilde bir, fikirde bir, işte bir olmaya, senle yürüdük başbuğum, zulme kafa tutmaya diye. Bunu da sonradan İlham Gencer besteleyerek okudu. Fakat o 4 Nisan'ın o kadar üzüntü içerisinde, işte insanların adeta gözleri görmüyordu. Gökyüzünde bir dualardan boşalan bir uğultu vardı. Gözyaşlarındaki o akışı böyle insanların gözlerinde seyrediyorum. Nasıl şapır şapır yerlere dökülüyor. Hatta yukarıya çıkıp Azmi Karamahmutoğlu, Ocak Genel Başkanımızdı. Hayati Yurtçu'yla Kürşat Noyan kapıdaydı. Bizi hemen aldılar. Çünkü o hastaneyi sanki ülkücüler tutup kucaklayıp kaçıracaklardı, götüreceklerdi başbuğuyla beraber. Öldüğüne de kimse inanmıyor. Ama o insanların perişanlığı hala içim titriyor. Yani şu anda hakikaten tüylerim diken diken. Çünkü öyle bir şey, ya baban öldü dese ağlamazsınız. Bu nasıl bir sevgidir? Nasıl bir anlayıştır? Hakikaten yani çok yakınınız vefat etse bu kadar üzülemez insan. 4 milyon insan gelmiş Ankara tıktım tıktım. Karda abdest alan insanlar buzun içinde yalın ayak. Üstlerinde hakikaten bir üryanlar, paltoları yok. O garip Anadolu çocukları. Nasıl bir sevgi ya Rabbim. Allah Allah, gök boşalmış. Seval Hanım da bilir bunları. Karı çok severdi. Şöyle bir kar yağsa da arabayla gitsek filan derdi. Ve gitti. Karla gitti. Karla gitti. Bakın ne istediyse oldu. Şimdi sonsuz, ölümsüz bir dava ve o davayı yükseltecek nesiller bıraktı Türkiye'ye.
İnşallah. Evet.
Ben Başbuğ Alparslan Türkeş'in yetiştirdiği nesillerin gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileri olacağına inanıyorum. Ve bu milleti çağlar üzerinden sıçratacak gerekli iman ve inanç doğrultusunda daha farklı bir alanda refah ve müreffeh bir ülkenin insanlarına hep beraber kucaklayarak, insanlarını kucaklayarak İnşallah. Hep beraber daha yeni ufuklara açılacağına inanıyorum.
Maşallah.
4 Nisan günü Almanya'da biz burada başbuğuyla uğraşırken bir örgüt, PKK örgütü hemen o gece apar topar karar aldı. Bunu ilk defa ben burada açıklıyorum. 4 Nisan başbuğumuzun uçmağa vardığı günü Abdullah Öcalan'ın doğum günü olarak ilan etti. Bakın tüylerim diken diken evet. oluyor. Şimdi bunlar gözden kaçanlar. Evet. Ve şenlik yaptırdı. Tahmin ediyorum bir hafta kutlamaları sürdü. Şimdi Türkiye'de de kutlanıyor. 4 Nisan'a dikkat çekiyorum. Evet. 4 Nisan bütün devlet yöneticilerine, Türk milletini yönetenlere buradan sesleniyorum. Bu büyük kutlu davanın ve büyük milletimizin savunucusu ve ona Türk dünyasının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının verdiği başbuğuluk payesini Allah'ın inayetiyle, Allah'ın izniyle Alparslan Türkeş'e yakıştırmışlardır. Bu yakıştırılmış kimliği her şeyden önce korumaları lazım.
İnşallah.
Devletimizi yönetenleri koruması lazım. Ailesine sahip çıkması lazım. Sahip çıkması lazım. Bakın, başbuğlar öyle, bunlar kurt soylarını bize başbuğ Türkeş anlatırdı. Kurt soyunun, biz bozkurt diyoruz ya, Ergenekon, bunlar mitolojik hadiseler. Ama bir gökbörü vardır, 100 senede gelir. 100 senede bir gelir. O hiçbir şey yapmaz. Çocuk doğurmaz, bilmem, mavi kurt derler ona. Şimdi ben koyuyorum internette filan sitemde, mavi kurt, gökbörü. 5 çeşit kurt var. Ak kurt var. Kara kurt var. Boz kurt var. Canavar var. Bir de gökbörü var. Gökbörü 100 senede bir gelir. Bunlara eğitim verir. Eğitimi alan bir tek şey vardır. Boz kurt. Geri kalan hiçbir tanesi almaz. Aynı burada bakın. Bunu dünyadaki yaşam içerisindeki insanlarda da göreceksiniz. Mesela kara kurt, canavar gider, sürüye bakar, oradan bir tane koyun alıp yiyecek ya, karnını doyuracak ya, gider bütün sürüyü mahveder, hepsini öldürür, talan eder, kırana geçirir. Ak kurt gider, 7 tanesini, 8 tanesini öldürür. Kara kurt gider, 15 tanesini öldürür.
Halbuki bir tanesini yiyecektir.
Bir tane yiyecek. Boz kurt 9 gün bekler. Böyle bir tane o sürünün içindeki en semizini seçer. Bir tane. Hiçbir şeye zarar vermeden gider onu oradan alır ve yer. Karnını doyurur ama sürüye zarar vermez. Anlatabiliyor muyum? Şimdi işte canavarlarla bozkurtların bir savaşı var. Bugün yetişmiş insanlar zerdüştlerle bugün mücadele ediyoruz biz. Zerdüştlerle yani.
Evet.
Böyle bir mücadele var yani. Yani ben öyle kafir, gavur falan yakıştırmıyorum. Zerdüş ama aynı zamanda hınzır. Yaratılış hükmünü tanımayan, hayatında kültürü olmayıp da benim kültürüm var diyen, binlerce yıldır bu büyük yüksek uygarlığın içinde Türkler niye beklediler? 1071'e kadar, 10.000 senede Anadolu'dalar. Niye devlet olmadılar? Çünkü onlar gökbörüydüler. Bozkurttular. Çakallık yapmadılar hiçbir zaman. 1071'de dünyanın taptığı Doğu Roma devletini yıktılar. Doğu Roma'yı yıktılar. Akıl falan almaz bunu. Ondan sonra birileri çıktılar, dediler ki ya biz 3000 senedir burada yaşıyoruz. Siz 900 sene önce geldiniz buraya, dediler. Ben de onlara soru sordum. 2100 sene atalarım benim beklemiş buradaydınız da İstanbul'a gitmek için, Avrupa'ya gitmek için. Yani bozkurtlar bu kadar diridir. Karar vermiştir o gün. Çünkü müşerref olmuştur İslam'la. Daha büyük bir güç, artık ilahi tezahür başlamıştır. Anadolu Türkleşmesi'nin yegane gayelerinden bir tanesi, sebeplerinden Ahmet Yesevi'nin Hacı Bektaş'la attığı meşaledir. O meşale burada yanmıştır. Hacı Bektaş-ı Veli'de. Eline, diline, beline hakim ol diyor. Şimdi eline, diline bunu mezhep üstü alıyorlar, dini menkibeler yazıyorlar. Hayır, tamamen Türktür menkibeleri. El, Türkçe'de yurt demektir. Yurduna sahip ol diyor Hacı Bektaş. Dil, Türkçedir, Türkçe konuş diyor. Bu kadar basit. Çünkü aykırı diller var içeride. Belde döldür. Türk hanımla evlen, Türk çocukların olsun. Türk nesilleri yetişsin burada diyor. Bu kadar basittir. Dolayısıyla bizim Türkeş'ten öğrendiğimiz birçok şey bugün benim burada anlattığım şeylerdir. Bunlar öyle kolay kolay üniversitelerde, akademilerde falan alınacak şeyler değildir. Mesela Hristiyan Avrupa'nın o Haçlı felsefesi Müslümana tahammül edemez. Ama gel gör ki biz Anadolu'da diyelim ki ya arkadaş biz bıraktık, Müslüman falan değiliz artık. Türk olarak yaşayacağız diyelim. Hristiyan da olalım diyelim sizle beraber. İnanın Türk olduğumuz için bizi istemezler. Yani bugün Müslümanlığımızla şey yapanlar, uğraşanlar yarın Türklüğümüzle veyahut da bugün Türklüğümüzle uğraşan yarın Müslümanlığımızla. Yani bunların bizde bir kavgası var. Kuyruk acıları var. Türk milleti bunları aşacak.
İnşallah.
Kudrettedir. İyi potansiyel bir nüfusu var. Azerbaycan'dan gelen arkadaşları gördüm. Dün şaşırdım. Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Tacikistan'dan, Kuzey Irak'tan, İran'dan gelen Türk arkadaşlarımız var. Ben bu kadar terbiyeli bir nesil, bu kadar içten samimi bir nesil görmedim. Bunlar Türkeş'in, evet, Türkeş'in eseri bunlar.
Eseri, evet, maşallah.
Evet.
Yani, hocam, Türkiye ve Türk milleti zaten tarihte de övülmüş. Bu bölgede, coğrafyada da doğal bir abilik konumunda, doğal bir liderliği var. Çevredeki tüm ülkelere sorduğumuzda, mesela yakın bir zamanda Arap Baharı oldu. Her ülkede Türkiye'nin bir doğal ağırlığı oluyor. Orada sözü dinlenen, gittiği zaman sorunları çözen, kendisine saygı ve hürmet edilen ve bir gücü olan, değil mi? Gelen bir özelliği var. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadiste Türk milletini övmüştür. İslam'ın yüz hakları diye hitap ediyor. Evet. Güvenilir millet olarak, kutlu millet olarak hadislerinde buyuruyor Peygamber Efendimiz inşallah. Önümüzdeki günlerde birçok çevremizdeki bu sorunların da Türk-İslam Birliği ile inşallah çözüleceğini, değil mi, düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Tabii ki bu etle tırnak gibi bir şey yani. Yani bizim Müslümanlığımız çok bilerek işlenen bir Müslümanlık. Biz bir Acem gibi Müslüman değiliz. Biz bir Nijeryalı gibi Müslüman değiliz. Biz bir Fransa'daki Müslüman gibi Müslüman değiliz. Bizim çakışmayan taraflarımız var Müslümanlıkla. Onların çakıştığı tarafları var. Mesela Türk töresiyle İslam'ın ahlakını yan yana getirdiğiniz zaman örtüştüğünü görürsünüz.
Evet.
Orada hiçbir şey yoktur, zorluk yoktur yani. Ve bu millet zor olmayan bunu gayet kolay yaşamıştır. İçindeki hakikat nedir? Adalettir. Adalet. Din adaletin terazisidir. O terazi olmadan insanlar boşlukta olur. Evet. Siz işte ilmi, metodik bilgileri istediğiniz kadar isteyebilirsiniz, çevirirsiniz bilmem ne. 6666 ayetin 5'ini kullanırsanız o zaman İslam birliğinden yana olamazsınız. Kur'an'ın tamamını işe alacaksınız. Bugün oturuyor adam akşama kadar namaz, niyaz, işte oruç, zekat falan. Ya kardeşim başka şey yok mu bu Kur'an-ı Kerim'de? Niçin bunları böyle yapıyorsunuz? Bu milleti niye yanlış yönlendiriyorsunuz? Bu insanlara öğrenme yetisini işte ilahiyat fakültelerinde, imam hatiplerde veriyor ama bence en büyük okul ailedir. Aile bu konuda bilinçli olması lazım. Yetiştirdiği çocuğu Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslüman yetiştirmesi lazım. Ben onları 1970'li yıllarda birçok yere yazıyordum. Şey olarak da bildirilere de İslam'ın imanını, ülkümün her yanını, damarında Türk kanını zerre zerre bulan gelsin diye çağrı yapıyorduk. Duvarlara yazıyorduk, işte Bozkurt resmini yapıyorduk, altına koyuyorduk. Şimdi Bozkurt'tan it, kurt bilmem ne diye falan diye bahsetmek de çok ayıp. Siz İtalya'daki Romus Romulus kardeşleri görmüyor musunuz? Adam senden bir tane destan çalmış, getirmiş Romus Romulus. Esasında İtalyanlara bakın, yukarıdan gidenler, bunların bir kısmı yukarıda Arnavut diye şimdi isimlerini söylüyorlar. Özbeöz Türklerdir. Mesela Gegaların içinde Troşka dedikleri, işte Troşkaların Aydın'dan, yukarıdan karşıya geçtikleri yerdir. Romalılar. Romus Romulus kardeşlerin işte o mitolojik gelişimleri, kurdun emzirmesi falan, yani bunlar bizim mitolojimizdir. Şimdi hocalarımız çok bu konuda tartışmalar yapıyoruz. Mesela biz Bilge Kağan'ın tarihini bize 1700 sene veriyorlar filan. Bilge Kağan'ın yaşam şeyini 2-3 bin senelik filan olduğunu söylüyorlar. Yani Türkler öyle değil. Bugün Çin kaynaklarında 13 bin yıllık bir tarih çıkıyor. Bakın gene bizim Başbuğ'dan öğrendiğimiz, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bahçesinde anıtları dikilidir. Ohrun anıtları. Orada Bengü Taşı'nda Bilge Kağan'ın çok güzel bir söylemi var. Diyor ki, yazmış yani millete de şey olsun diye, ölçü olsun diye. Diyor ki, ben Tanrı gibi başı gökte Türk Bilge Kağan. Ey Türk budun, yani Türk milleti, ben yürüttüm sizleri buralara kadar. Sağdaki tarhanlar, soldaki şadap atlar, sözümü iyi dinleyin. Size üç şey tavsiye ediyorum, bunları yapmayın. Bir, yabancının dilinden sakın ey Türk. İki, yabancı töre ve gelenekleri kullanma ey Türk. Üç, yabancıdan yardım ve bağış alma ey Türk. Eğer bu dediklerimi yaparsan, benim söylediklerime uymazsan, yaparsan kurtarırsın, yapmazsan zenginler eğlentide, aydınlar ve yöneticiler özentide olursunuz. O zaman çocuklarınıza Türkçe adlar yerine Çince adlar koyarsınız diyor. Şimdi ne değişti? Bu millet bizim atalarımızın, o gün biz İslam dininde filan da değiliz bunlar söylenirken. Ama bakın bizi nereye kadar taşıdı o sözler. Koruyanlar geldiler, 1071'de Anadolu'yu devlet yaptılar. Türk devleti yaptılar. Anadolu'da Türk devletini kurdular. Ve o kuruluş 1000 yıldır hiç kimse üstten gelemiyor. Allah inşallah nasip edecek. Dünya durdukça da bu Anadolu, bu büyük topraklar Türk milletinin egemenliğinde olacak. Ve gelecek nesillerimiz de hür ve müstakil yaşayacak burada. Bizim İnşallah. Kavgamız zaten müstakil olmamızdır, hür olmamızdır. Yani hür değilsek, diyor ki şair, yurdumuzun çok yeri olsa da kuru, makarnadan kuvvetlidir yine bulguru. Biz bulgurun çocuklarıyız. Anlatabiliyor muyum? Bunlardan şey yapmamız, kaçmamamız lazım.
İnşallah.
Bir şey daha var. Mesela Mustafa Kemal ile ilgili bu işte akşam Mehmet arkadaşımla, Mehmet Acer'le konuşuyordum da onu dedim ki yani 1904 senesinde 1897'de 96'da zaten harf inkılabına geçiyordu Osmanlı. Atatürk bunları devam ettirmiştir. İşte Kastamonu'da kıyafet kanunu filan. Zaten ordusunun elbisesini değiştirmiştir Osmanlı. Yani Osmanlı değişimleri yapmıştır. Mustafa Kemal devam ettirmiştir Osmanlı'yı. Ve bu cumhuriyet ödemedi mi Osmanlı'nın borçlarını? Yani evet. Bu tartıyı iyi elimize almamız lazım. Türk tarihini iyi okumamız lazım. Evet. Mesela bir siyasi parti hep iddia ederler, işte rahmetli de öyle söylerdi başbuğumda. Efendim işte Atatürk'ün partisi, öyle bir şey yok. Atatürk devlet kurdu, parti kurmadı, ayıp. Evet, evet. Böyle Atatürk'ü bu kadar küçültmeyeceksiniz. Ben bunu televizyon ekranlarında çok söyledim. Atatürk devlet kurucusu, devletin banisidir. Öyle partiye martiye falan getiremezsiniz. Evet. Atatürk'ü nasıl parti kurucusu falan yaparsınız? Mustafa Kemal Atatürk'ü Bilge Kağan gibi, İskender'le falan tartışacaksınız. Napolyon'la falan tartışacaksınız. Bugün Avrupalı inançları üzerine yaşıyor. Öyle veya böyle öyle yaşıyor. Allah'a inandığı için yaşıyor. Yani siz oradan yok ya falan bu davalarda ne başlar ya işte biz yapıyoruz falan bunları diyemezsiniz. Size bunları yaptıran var. Bu kudretin, bu gücün farkına vardığınız zaman özellik olur zaten.
İnşallah. Yani. Hocam şimdi Türk milleti dediğiniz gibi Allah'ın izniyle inşallah dünya var olduğu sürece bu topraklarda olacaktır inşallah.
İnşallah.
Ama Türk milletinin bunun üstünde de bir sorumluluğu var gibi düşünüyorum. Ki yani biraz önce yaptığımız evet. sohbetlerde de evet. siz bunu belirttiniz. Türk milletinin dünyada barışın, mutluluğun, huzurun tesis edilmesi için lider bir ülke olarak mutlaka hareket etmesi lazım. Evet. Yani bizim o bilinçle, o şevkle sadece kendi çevremizdeki Müslüman ülkeler veya Türkiye devletler de değil. Onları arkamıza alıp o bütün o gücü birleştirip dünyada da bir takım adaletsizliklerin, haksızlıkların, zaten şu anda çok yaygın olan mutsuz, huzursuz insanların o yaşam şeklinin değişmesi için önderlik eden bir millet, bir ülke olmamız gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Bu konuda sizin de görüşlerinizi
almak istiyorum. Şimdi bu konu çok özel bir konu esasında, evet, hassas inşallah. Bir konu ama bugünkü hükümet bu konuda büyük yanlışlar yapıyor. Ben bunları hiç çekinmeden söylüyorum. Yanlış yanlıştır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayan bu açılım dedikleri bir takım şeyler var. Açılım maçılım falan yapıyorlar ya. İşte bu açılımların zannediyorlar ki dışarıdaki bize yakın olan, düşünce ve inanç itibariyle yakın olan milletleri de biz içimize alırız. Daha büyük bir kitleyle dünyaya daha farklı bakarız filan. Bu yanlış. Neden yanlış? Bir kere eşyanın tabiatına ters. Türk milleti bu konuda bence kandırılıyor. Ne yapmamız lazım? O zaman bizim ne yapmamız lazım? Evvela içeride güçlü bir Türk milletini yaratmanız lazım.
Mutlaka.
Bugün Cumhuriyet iktidarlarında Mustafa Kemal'den sonra hastalık vardır. Bu hastalığı da Başbuğ Alparslan Türkeş tedavi etmek için yola çıkmıştır. Bunun adı Bizans hastalığıdır. Fitne, fesat, dedikodu, birbirini çekememe, benden sonra tufan, altta kalanın canı çıksın. Başbuğ derdi ki, ya sizde bu hastalık varsa kendinizi tedavi edin. Yoksa benimle dava arkadaşlığı yapmayın derdi. İki, kurtarılmış bir inancın Allah'ın bize tevdi ettiği, vahiyatla gönderdiği Kur'an-ı Azimüşşan'ı ben müdafaa ediyorum diye kimse ortaya çıkmamalı. Şirktir bu. Hiç kimse böyle bir şeyi üstüne almamalı. Günahtır bu. Eziyettir bu. Eğer siz kendinizi ahlaken, madden, maneviyattan işte yükseltirseniz, Allah'ın dilediği şekilde yaşatırsanız siz görevinizi yapmış olursunuz. Ama inanın ki, bilin ki Allah'ın yüce kitabı da dini de korunuyordur.
Mutlu.
Bunu hiç kimse üstüne almamalı. Hiç kimse ben İslam'ı kurtaracağım bilmem ne filan. Bu kavim üzerine yaratılmış dünyanın Türk kavim üzerinde sizin ilk başta söylediğinize geliyorum, yükselmesini sağlamak bizim görevimiz. Yani eğer Balkanlara İslamiyet gitmişse bizim sayemizde gitmiştir. Neden? Güçlü bir Osmanlı'nın oradaki varlığı, orada milyonlarca insanın ahlaken gelişmesine, doğru yola girmesine, İslamiyet'le şereflenmesine sebep olmuştur. Aynı şey bugün eğer yapabilirsek doğru yaparız. Dünyanın merkezi Anadolu. Bakın, Anadolu çok korkunç bir yer. Üstünde 600 tane uygarlık yaşamış. 600 uygarlık. Bugün akademisyenler, profesörler çıkıyorlar böyle. İşte Endülüs'ü anlatıyorlar, Roma'yı anlatıyorlar, İyon'u anlatıyorlar, bilmem ne filan. İşte daha eskiden onlar buradaydı, bunlar falan filan. Bizden kimse bahsetmiyor. Peki, her bir uygarlık kendini devrederken oradaki insanlar nereye gittiler? Hadi uygarlıkları devraldınız, buharlaştı mı insanlar?
Tabii.
Peki Roma gittiği zaman, yok olduğu zaman, Selçuklu devleti kurulduğu zaman Romalılar nereye gitti? Kaçtı mı? Aya mı çıktılar? Ne oldu? Kimse düşünmüyor. İşte akademisyenler yapıyor bunu. Peki Selçuklu kendini lav etti. Osmanlı uç beyliği geldi, kuruldu. Selçuklar nereye gitti? Hiç kimse bilmiyor be. İşte Osmanlı bitti, Cumhuriyet kuruldu. Nereye gitti bu Osmanlılar? İşte biziz. Romalı da biziz. Etrüs de biziz. Eti de biziz. Sümer de biziz. İyon da biziz. Grek değil. Denizciler değil. Biziz. Ya kardeşim, öyle bir felsefeleri var ki bugün öyle bir şey yapıyorlar. Oturuyorlar böyle. Yabancı aşığı hepsi. Ya kendine bir dönüp baksana ya. Orta Asya'dan güneşi sırtına almışsın. Dünyada atının ayağına ayakkabı yapan bir milletin evladısın sen. Nal yapıyorsun, nal. Demirci bir milletsin. Anadolu'da bundan 900 sene önce lakapların %80'i demirci. İşte örs ve çekiş var bizde. El sanatları diyorsunuz işte başlangıcı. İşte haymana, çadır. Hayman çadır demek. Haymana gidin bakın orada. Tarihine bir bakın. Romalı yok. Türkçe ismi var haymananın. Ankara'da. Gidin bakın. Evvela Türk milletinin hakkı verilecek. Benim hakkım verilecek. Ben bir Türk'üm. Ben isteyerek Türk olmadım. Benim hakkımı vereceksiniz diye. Bu millet bundan sonra çok şeylere gebe. Hep beraber göreceğiz. Ben 7 tane damar değiştirdim ama Allah bana bunları gösterecek. İnşallah. İnanıyorum. İnşallah. Cenab-ı Allah bana bunları İnşallah. Gösterecek. Gelecek Türk milleti açısından hocamın dediği gibi ektiğimiz tohumların yeşermesi haktır. Bu tohumlar Anadolu'ya Türkler tarafından ekilmiştir. Ve bunun mutlaka ileriki günlerde, ileriki zamanlarda çocuklarımızla, torunlarımızla bunları göreceğiz. İnşallah. O mübarek günler inşallah Türk milletine nasip olacak. İnşallah. Ben buna inanıyorum.
İnşallah.
Biz 9 kişiydik. Şimdi 9 milyonuz.
Maşallah.
Bunlar güzel geliyor yani. İnşallah. Geliyor.
Hocam zaten oradaki birlik o hani çok açılımla paralel bir şey değil. Hani benim biraz önce kastettiğim şey zaten Türk milletinin sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi kendini tanıyıp elindeki gücü, tarihini çok iyi bilip, çok iyi anlayıp imanıyla birlikte örnek ülke olması. Yani insanların örnek aldığı İslam'ı yaşama konusunda ahlakı, evet, adaleti, o dünyaya zamanında verdiği nizamın tekrar vereceği bir şekle gelmesi ve Türkiye'nin önderliğinde böyle bir sistemin tekrar dünya üzerinde tahsis edilmesi. Yani burada yoksa hani bütün ülkeler bir araya gelsin, herkes birleşsin gibi bir şey değil. Herkesin ayrı devletinin, yönetiminin, ülkesinin olduğu.
Osmanlı'da olduğu
kendi
gibi.
Kendi içinde, evet, Osmanlı'da hür ve özgür olduğu, gayet demokratik, her fikrin konuşulabildiği ama örnek, rol model olarak alınacak bir Türkiye'nin, Müslüman bir Türkiye'nin bütün dünyaya gereken mesajı verdiği bir hayal. Bizim hani hayal demeyeyim, Allah affetsin, yani bu ülkü, bu düşünce, bu hedef bizim kafamızdaki Türk-İslam Birliği. Bu konuda herhalde
burada ama, zaten ama strateji şey, gerekiyor. Bakın, evet, şimdi İslam'ın bir felsefesi var. Kendine has. Orada çok müthiş olaylar var. Stratejik olaylar var. Bakın çok dikkat edin kelimeme. Mesela örneklemek gerekirse Hazreti Peygamber kendine suikast yapıldığı haberini aldığı zaman, bakın bu bir manevradır, bir stratejidir. Yatağına Hazreti Ali'yi yatırıyor. O cesur çıkıyor, diyor ki ben yatacağım buraya, diyor. Tamam mı? Gelirse. Yani şimdi bakın, siz bazı manevraları yapmak zorundasınız. Gene örnek. Bu konular çok zayıf gibi görülür. Ben bir gün mecliste üst kattan seyrediyorum. 1976 senesi miydi? 75 senesi belki. Yukarıdan seyrediyordum. Baktım, başbuğum geldi. Ulan meclis başkanı ayakta. Bu milletvekilleri herkes önüne bekliyor falan. Yani bir şey var. Bakın, bu insanlar, böyle insanlar desteklenmedikçe, onun arkasından gidilmesi, böyle imanlı, inançlı, ama inandığınız insan arkasından gideceksiniz. Bırakmayacaksınız yani, ona İnşallah. Yapışacaksınız. Onun için güçlü ve kudretli olmaya, azimli ve inançlı olmaya mecbursunuz.
İnşallah.
Bu milleti sağdırmamak zorundasınız. Bakın, kim? İnsanın prototipi tektir. Kanla milliyetçilik olmaz. Yaptığın yemekten, dokuduğun halıdan, yaptığın el sanatlarından ortaya çıkar. Kültür milliyetçiliği olur. Irkî milliyetçilik olmaz.
Evet.
Bugün Alparslan Türkeş'in ortaya koyduğu kan milliyetçiliği değildir. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün de Tabii. damarlarındaki asil kan falan. Bunlar işin hikaye tarafıdır. Mecazdır bunlar. Öyle kanla falan hiçbir şey olmaz. Benim bugün tanıdığım bir sürü mesela Ermeni vatandaş var. Arkadaşım. Musevi vatandaş var. Arkadaşım. Ama Türk.
Evet.
Ama Türk.
Evet. Tabii.
Ne yapıyor? Eve gidiyorum. Benim yaptığım yemeği yapıyor evinde. Eşi de, kendisi de o yemeği yiyor. Bakıyorum kendisine, benim insanımın dokuduğu motiflerde, halıda oturuyor, kilimde oturuyor. Yani böyle bir şey var. Anlatabiliyor muyum?
Tabii.
Bakıyorum, düğüne gidecek, Musevi kızı eline kına yakmış, tamam mı? Benim kültürümü kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Ben de ondan bir şeyler kullanıyorum. Dünyadaki bu alışveriş gayet
güzel,
gayet,
zenginlik
tabii, tabii yani. Tabii, tabii. Ama yani biz bunu bir Türk filan derken, tabii ki insan Allah'ın emaneti. Biz burada bizim geleneklerimiz, örflerimiz, adetlerimiz, törelerimiz, bunları korumaya çalışıyoruz. Yoksa bir insana eziyet etmek için insan milliyetçilik yapmaz ki.
Tabii.
Diğer bir insanı ortadan kaldırmak için. O zenginliği yok ettiğiniz zaman zaten siz Tabii. de yok olursunuz.
Tabii.
Bu kadar basit yani. Bunu denemiş Adolf Hitler.
Evet.
Adolf Hitler bunu denemiş.
Faşizm ortaya çıktı.
Yani. Şimdi faşizm de yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu Ermenilerin yaptığı vahşeti de kimse kınamıyor kardeşim. Faşizmden daha kötü. Şurada 92 senesinde.
Azerbaycan'ın işgali.
Yani Hocalı katliamı yani. Ben burada Hocalı katliamında ilgili de yani çok rica ediyorum. Eğer kanalınızdan ayın 26'sına kadar buradan anonslar yapılırsa, bu millet nasıl Hrant Dink için, o da bizim insanımızdı, O da böyle bir şeyle reva değildi, öyle olmaması lazımdı. Ama aynen, olmuşsa biz de üzülüyoruz ama hepimiz Hrant'ız, Ermeniyiz diye falan diye ortaya çıkmanın da bir alemi yok. O zaman hepimiz Türk'üz diye de 26'sında çıkalım ortaya. Yani ama bakın bu güzel bir şey değil. Bunları biz hazırlamıyoruz, onlar hazırlıyor. Biz çıkarsak, ki çıkmak istemiyoruz, çok farklı şeyler olur diye imtina ediyoruz. Korkumuzdan falan değil. Biz çok geniş bir aileyiz. Büyük bir Türk milletiyiz biz. Ama onlar da bilmeleri lazım. Yani tabii, şimdi üç tane adam çıkıyor orada böyle şeyden, fasulyeden kelimeler konuşuyor. Efendim işte bilmem neymiş de falanmış da filan, kültürmüş falan filan. Ya kardeşim, tarihin olacak, alfaben olacak, gramerin olacak. Ya bir şeylerin olacak senin de. Biz de inanacağız bugüne kadar. Onu sahipleniyorsun, bakıyorsun o Türk. Bunu sahipleniyor, bu Türk. Ya böyle şey olmaz. Hala tavla sayılarıyla sayı sayıyor adam. Ondan sonra dilden bilmem neden bahsediyor falan yani. Olmaz. Dil, benim çok genç yaşımda kızdım bir gün Türk Dil Kurumu Başkanı'na. Şimdi aklımda kaldığı kadarını söyleyeyim. Türk diliyle ilgili Oğuzname diye güzel bir Oğuzname. Şimdi okullarda okutuluyor bu. Şöyle yazdım. Oğuz dilin bitmesin, haber salın buduna. Ulak saldık ırmaktan Oğuz'a ta boyuna. İl bilmez, töre bilmez her kim ise koymayın. Durak bilmez, yer bilmez ayla yıla kanmayın. Dolu dizgin at sürün öz yurdunun dağına. Kurt peşinden gidenin tasa gelmez soyuna. Cenk yerinde er oğul gözü dener kan olur. Budun elden çıkacak ay yıldızı say oğul. Dirliğini çıkar için yabancıya kaptırma. Soru sorma aygıza, obalardan ayrılma. Vatan için yay gerer ok atarız düşmana. Dokuz yiğit can olur dokuz tuğlu kağana. Budun dirlik yürüsün helal sütün aşkına. Gök otağın şenlensin hilal konsun başına. Kurduğun yurtlarını genç yerlerin bürüsün, haber salın Oğuz'a Türkçe dilin konuşsun. Bu çok önemli bir şeydir. Evet. Benim 1972 senesinde yazdığım, burada da göreceksiniz.
Çok güzel.
Evet. Oğuzname güzeldir. Şimdi bizi işte hep böyle, ama ben şunu diyorum, vasıflı insan yetiştirmek önemli olan. İnançlı, vasıflı. Yani vasıflı insan zaten inancını bilir.
Evet.
Vasıfsız, liyakatsız insan zarar verir topluma. Heyecanlandırmaz toplumu. Topluma atıl olur. Hep devamlı kandırdılar bizi. Devamlı kandırdılar. Bakıyorsunuz siyasetçiler bu yalanı yapıyorlar yalnız. Onu da söyleyeyim. Ben mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yaptım falan. Ben hiçbir zaman siyasi olamadım. Türk oldum. Türkçe oldum. Müslüman oldum. Siyasi olamadım. Yani bunda bu değerler zaten yetiyor. Siyaset bir ayak oyunu gibi geliyor bana. Hiçbir şeye de, makama, mevkiye de talip olmadım ha. O günde yazılmışsam başbuğunun himmetiyle olmuştur. Allah razı olsun. Şükür Cenab-ı Allah öyle bir şeyi de bize, payeyi de vermiştir. Onun inayetiyle olmuştur. Fakat şimdi bakıyorum herkes, işte siyasetçiler farklı bir yalan içinde. Bugün söylediklerinin ertesi gün başka bir şeyini söylüyorlar. Sonra bazı şeyleri ilahiyata da bırakmak lazım. Derin hocalarımız var, onlara bırakmak lazım. Siyasetçilerin bence din konuşmaması lazım. Dini terkimlere girmemesi lazım. Siyasetçinin işi değil ki bu ya. Bugün ilahiyat fakültelerimiz var. Bir sürü okullarımız var. Ve yetişmiş, topluma mal olmuş hocalarımız var bizim. Bir sürü insanlar var. Bunlar cemiyet cemiyet, tarikat tarikat, hepsinin başı var. Yetiştirdiği binlerce, milyonlarca insan var. Bunlar da mesela bu konuda amiller. Ama siyasetçiye kalmadı ki bu iş kardeşim. Hatta o cemiyetten çıkıp da siyasete girdiği zaman onları yapmaması lazım. Bakın milletin başı dönüyor. Ben geçen gün dedim ki semtin işte cuma namazından çıktım, geldik çay içiyorduk. Dedim ki hocam, dedim işte her şeyi anlatıyorsun biliyorsun da. Bak dedim, rahatsız oluyorum ben. Benim gibi bir sürü buradaki Müslüman da rahatsız oluyor. Adam yalın ayak camiden içeri giriyor ya. Ayağını yıkıyor. Çoraplarını buraya cebine sokmuş, dışarı çıkıyor. Şey gibi, vazo gibi cebi kullanıyor. Yandın ayak basıyor oraya, sen gidiyorsun, secde ediyorsun oraya. Bu bir ahlak meselesi değil. Evet. Ahlak meselesi değil. Temiz olacaksın. Benim dedem, Mehmet Salim Efendi, Miralay, Albay, Osmanlı, mecliste katiplik yapmış. Bize Türklerin bundan 3000 sene önce, 1800 sene önce susuz yerde konaklamadığını ve abdestsiz gezmediğini anlatırdı. Ben şimdi abdest alırken kelime-i şehadetle beraber niyetlenip, çünkü niyetsiz hiçbir şey olmaz. Her şeyin başı niyettir.
Niyet,
evet. Evet, niyet. Yani niyet kıbleyi çevirir. Öyle derdi dedem. Niyet kıbleyi çevirir. Kıble hemen karşına gelir senin niyetlendiğin an. İşte ellerini yıkarken dua edeceksin. Oğlum, Allah'ım bunu 6 yaşında bana öğretti. Hamamda hem de, Ortaköy hamamında. Allah'ım ellerime hep helal tutmayı, çalışmayı nasip et. İşte evvela ellerini yıkıyorsun ya işte niyetlenirken, bir de kelime-i şehadet getiriyorsun. Ondan sonra dedi ağzını çalkalarken tatlı şeyler dile, cennet meyveleri dile ağzına. İşte burnuna su çekerken cennet amber kokuları dile. Yüzüne yüzünü yıkarken işte sakın ola ki Allah'tan yüzünü kara çıkartmasın hiçbir, işte bunu dile Cenab-ı Allah'tan yüzünde. İşte elini meshederken Allah'ım işte çalışma kudreti ver, helal tutmayı, bu sol eline aynısını. Başına meshederken Allah'ım başımıza felaket verme, kulaklarıma kötü şeyler işittirme, ayaklarımı yolundan ayırma. Tamam mı diye bize öğretirdi, bunları öğretirdi. Demek ki biz halis niyeti olan insanlarız ve bu insanlar da Türkiye'ye gelecekte gerçekten böyle yetişmiş insanların, liyakatlı insanların Türkiye'ye müthiş faydası olacak İnşallah. Diye düşünüyorum.
İnşallah. Sami Hocam, siz rahmetli Alparslan Türkeş'te bayağı vakitinizi geçirdiniz.
Evet,
insansınız inşallah. Atatürk komünizmi bu milletin en büyük düşmanı olarak ilan edip behemahal her görüldüğü yerde kafasının ezilmesini emretmiştir. Alparslan Türkeş Bey'in zamanında rahmetli komünizmle mücadele açısından acaba ne gibi icraatlar olmuştur? Ondan biraz bahseder misiniz?
Şimdi Türkiye'de mesela sahil partiler, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan düzen içerisinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi iken de, ama Alparslan Türkeş'in komünize karşı tek başına başlattığı bir seferberlik var. Tek başına. Tek başına. Ama fikir adamları yok mu? Siyaseten söylüyorum bunu. Fikir adamları var o günde. Bu en son işte rahmetli Erol Güngör'e kadar uzandı. İşte Nihal Atsız hocamız var. Her şeyden Peyami Safa var mesela. İşte Cavit Ersem var mesela. Yani böyle bir sürü hocalar da var bunun yanında. Ama siyaseten baş bu Alparslan Türkeş, Allah nur içinde yatırsın, komünizmin Türkiye'ye zarar vereceğini ve bunun da ölçülerinin Atatürk tarafından belirlendiğini, Ankara'da Gençlik Park'a işte komünizmin başı nerede görürse ezilecektir diye yazdırdığını, ondan sonra ve komünizmin her şeyden önce tasvip edilmediği tek yönünün inançsız ve dilsiz olduğunu anlatırdı.
Evet.
Yani
en önemli nokta.
Bunlar ateist de demeyelim, ateist değil yani.
Marksist,
ben mesela
materyalist.
Marksist, materyalist falan yani. Mustafa Kemal Atatürk'ün sizin dışınızda 100 milyonun üzerinde bir Türk nüfusu vardır. Onların size gelmesini beklemeyin. Siz onlara gidin, gidin diye evet. telkini vardır. Yazılı evet. şeyi vardır Mustafa Kemal'in. Çünkü onlar bir gün çözülecek. Yani 77 sene yaşamıştır. Hançer bile sokmuştur kendini. Akrep gibi sokmuştur. Bakın inançsız hiçbir şey, hiçbir dava yerine varmaz. Bunu herkes bilecek.
Evet.
İnansız. Türklük şuurunu geliştirdiğin zaman İslam ahlakıyla bezemezsen hiçbir işe yaramaz. Açık söylüyorum. Hiçbir işe yaramaz. Bu artık etle tırnak gibi olmuş. Bizim bundan sonra arayacak hiçbir şeyimiz yok ki. Yani nerede ne arayacağız biz? Bizim bütün ailede gelişmiştir bizim din anlayışımız. Biz bazı şeylerden çok korkarız. Bazı şeylerden korkarız. Hırsızdan, arsızdan, uğursuzdan korkarız yani. Bu önemlidir yani. Bu bizim İslam anlayışımızdır. İslam anlayışının gene temel felsefelerinden bir tanesi dürüst olmak. Dürüst olacaksın. Yani bugün böyle, yarın böyle olmayacaksınız. Zikzak yapmayacaksınız. Zikzak yaptığınız zaman hayatınız bitmiştir. kimseden çekinmiyorum. Sizin kanalınız da öyle. Sağ olsun Adnan Hoca da bu konuda çok baskın. Korkusuzluğunu da söylüyor. İşte bunlar da bizi sevindiriyor. Yani korkusuz insanlar lazım bu ülkeye. Evet. Bu nedir yani bu rezalet yani ya? Yani hakikaten üzülüyorum. Ben üzülüyorum. Şimdi mesela bizi kavga ettiriyorlar. Rahmetli Türkeş'le Atsız'ı kavga ettirmeye çalıştılar bir dönem. Belirli. Allah hepsinin nur içinde yatırsın. Hepsi öldü gitti. Ama bir şey söyleyeceğim. Türkeş'le Atsız da esasında bunlara hiç umursamadı.
Evet.
Bakın büyüklük orada. Şimdi Nihal Atsız gibi bir üstada, bir ustaya, bir edebiyatçıya, bir yazara, efendim kafasından kalın kitaplar yazan bir adama dinsizlik atfedilir mi ya? Dinsiz dediler adama ya. Ateist dediler ya Nihal Atsız'a. O da ne diyor? Diyor ki ağıtında çok güzel bir şey söyler. Çok güzel bir şiiri var onun. Ey geçmişin yiğitleri, selam sizlere. Ey geleceğin şehitleri, selam sizlere. Kardeş şahut arkadaştır diye evleri, bir gün gelecek ocakları dağıtılacak ülkü devleri. Selam size üstünüzde bütün bakışlar, ama o gün gelir Türk tarihi size elbet alkışlar. Şimdi bu hocaya sen dinsiz diyorsun ya.
Şehitlikten bahseden.
Yani ya olur mu ya? O diyor ki aynı hoca, yurdumuzun çok yeri olsa da kuru, makarnadan kuvvetlidir yine bulguru diyor ya. Yazık ya. İnsan bu kadar eziyet maşallah eder mi atasına ya? Atasına böyle bir şey yakıştırır mı ya? İşte dedim ya geçen gün Fatih filminde Ulubatlı Hasan'a bu kadar Fatih Sultan Mehmet yakın değildi. Adamın teze bak. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya de ki ya Allah razı olsun bak ne güzel film yapmışlar Fatih'i. Evet. Anlatıyorlar. İşte Ulubatlı Hasan da işte orada bir parça ama işte bu kadar yakın mıydı uzak mıydı filan senin için değil o. Adam senaryosunu yazmış güzel. Evet. Tarihi önünde belgeler var, bilgiler var. Toplamış onları bir şey yapmış. Yapandan da, yaptırandan da Allah razı olsun.
Milli duyguları coşturan, güzel bir şey, akışlanması.
Yani ben Türklerin Anadolu'daki hakimiyetine, 11 yıllık hakimiyetine inanıyorum. Atatürk 7000 yıl diyor. Ben üstüne 3 koyuyorum. Bunun ölçüsünü anlamak istiyorsanız, ben buradan gittikten sonra kendinize danışın. Açın ansiklopedileri. İstanbul'un 2700 sene sonraki, 2700'den sonraki tarihi varsa, gideceğim köprüden aşağı atlayacağım. Niye 2007 yani Anadolu'da 18 bin yıllık tarih var da atıyorsunuz tutuyorsunuz da. Niye İstanbul'da 2700 senelik tarih koyuyorsunuz? 2700 sene öncesi yok. Rezilliğin son perdesi. Ben bunları açtım. Bunları 40 sene önce anlatıyordum. Can bu konularda çok bilgiliyim.
Evet.
Yani güzel sanatlarda da uğraştığım için. Bakın insanların en büyük özelliklerinden bir tanesi gerek inancında olsun, maddede ve maneviyatta en önemli şey nedir biliyor musunuz? Estetiktir. Estetik.
Sanat.
Estetik. Güzeli yaratmak, güzeli bulmak. İmanlıysanız da güzeli seçeceksiniz. Abuk subuk işlerle uğraşmayacaksınız. Şimdi bakın, eğer estetik olarak geliştirmiyorsanız kendinizi ve milletinizi dağılırsınız. Örnek. Rusya. İşte bu şey balası bilmem ne balerinler bilmem dünyanın en büyük bilmem nesi filan falan sanat filan falan filan. Ha, sanat diye bir meslek de yok onu da söyleyeyim yani. Bale baledir yani. Sanat diye bir meslek yok. Bu şumuldür sanat. Yani İslam gibi. Herkes Allah'a inanır. İşte Hristiyan da inanır bu seviyede falan. Bu İslam'dır bir bütündür. Potadır anlatabiliyor muyum? Allah'a inanmak olan kasıt o. Rusya biliyorsunuz 91'de dağıldı. Ben de Anadolu Üniversitesi'nde amfide konuşma yapıyorum. Falan böyle dediler ki bir dakika ya ne oluyor falan filan dediler. Dedim ki ya bu Rusya'dan örnek veriyorum. Tabii ben de benim de ne olduğumu bildikleri için yani siyaset yapıyorum. Ben dedim ya hiç hayatta siyasi olmadım. Dedim ki hiç Türkiye'de Rus arabası gördünüz mü? Çocuklara soruyorum. Gördünüz mü? Görmemişler işte GAS var, Hanomag var, ZIS var, bilmem ne bile Rus arabaları var. Hiç Rus televizyonu gördünüz mü? Yani işte Grundig satılıyor bilmem ne Alman falan filan da işte Rus yok görmedik. İşte ne bileyim hiç Rus motosikleti gördünüz mü? Hayır görmedik işte. İşte radyosu yok Rusya'dan hiçbir şey yok Türkiye'de. Efendim biz alışveriş yapmıyoruz oraya. Ay olur mu canım? Pazar açık. 91'den önce Rus televizyona geliyor ama eskiden satılıyordu. Adam bir sefer alıyor, bir sefer kullanıyor. Veyahut da Rus elçiler bilmem ne, ateşeler, işte burada çalışanlar kendi televizyonunu getiriyor oradan. Seyredemiyor burada. Televizyon gidiyor, küt yok. Araba bilinmiyor. Dangurdungurdan, bilmiyorum bildiniz mi? Ben bildim. Süspansiyon yok, bilmem ne yok, estetik yok, burnu öyle, ağzı böyle filan arabaların. 91'de Rusya battı. Gorbaçov hemen Mercedes getirtti Almanya'dan. Rus arabasına bile gidemiyorlar ki. Yol yok. Tamam mı? Hemen Almanya'dan Mercedes getirdi estetik. Şimdi estetik zevki olmayan milletler çözülürler. Nasıl oldu da çözüldü? Estetik zevkin yaratılmasındaki en büyük amil nedir biliyor musunuz? Hürriyettir. Özgürlüktür. Özgür olmayan milletler estetik yaratamazlar. Onun için böyle tapon şeyler yarattılar. Onun aklından geçmez. Bir sığırtmaçta düşünüp bir şiir yazsın falan öyle bir şey yoktur. Baleyi de yaparken hani böyle kazları eğitirler ya. Sopayla kaz eğitir gibi eğitirler. İşte öyle ülkelerde. O Cavit Ersen'in Kızıl Zindanlar kitabı vardı. Buradan işte Almanya'ya çalıştırmaya götürüyoruz ya oraya. Nazım Hikmet'in ilk işte kaçıp gittiği zamanlar Türkiye böyle yeni baştan kendi işte çünkü biz hakikaten işte kurdun büyük özelliği nedir? Hür olmasıdır. Sirkte bütün aslanı kaplanı görürsün de kurdu göremezsin. Kurt yoktur yani. Kurdu kimse sokamaz oluyor. O kendini öldürüyor bir hafta sonra. Özgür olmadığı zaman öldürüyor kendini yok ediyor. Yani böyle bir şeyiz. Mitolojik seçimlerimiz de var yani bizim. Ama o hürriyet insana estetik getirir. Benim güzel sanatlarla uğraşmamın sebebi de özgürlüğümdür. Allah bu milletin özgürlüğünü üstünden almasın.
İnşallah.
Onun için biz yüce bir milletiz.
İnşallah. Evet hocam ağzına sağlık. Programımızın da sonuna geldik.
Sonuna geldik. Ben bir kere bu konuda A9 kanalına çok teşekkür ediyorum.
Peki programın sonuna geldik. Herkese hayırlı günler dilerim.